Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den herkese merhabalar. Haftaya çok sıcak başlıyoruz. Bir yandan dün Almanya'daki genel seçimler ve sonuçları dünya çapında, Türkiye'de de çok yoğun bir biçimde tartışılıyor. Bir yandan bugün Irak-Kürdistan bölgesel yönetimi tek taraflı olarak bağımsızlık referandumu oylaması yapıyor. Tartışmalı bölgelerde dahil. Önümüzdeki günlerde bütün bunların detaylarını daha detaylı bir biçimde tartışacağız. Bütün bu başlıkları. Bugün Almanya'ya bakacağız. Önce dünkü Almanya seçimleri Angela Merkel, CDU, CSU yani Hristiyan Demokrat Birlik Partileri birinci çıktı. Sosyal Demokrat Parti SPD çok büyük oy kaybetti. Ve üçüncü sırada Almanya için alternatif AfD diye anılan aslında Euro karşıtı olarak yola koyulup daha sonra sığınmacı kriziyle birlikte göçmen karşıtlığına evrilen biraz ırkçı ve aşırı sağcı, kimileri radikal aşırı sağcı, radikal popülist, popülist radikal sağ gibi tanımlamalarda bulunuyor. Biraz ona bakacağız, detaylarına bakacağız bugün. Köln'e, Almanya'ya bağlanacağız. CHP Berlin Başkanı Kenan Kolat'a soracağız. Almanya'daki Almanya seçimleri, Merkel'in pozisyonu, sosyal demokratların çöküşü, AfD'nin yükselişi ve oradaki Türklerin durumu ile Türkiye-Almanya ilişkilerinin detaylarını bu seçim sonrasında ilişkiler nasıl düzelir mi, ne olur anlamaya çalışacağız. Bizleri 106.4 İstanbul ve Bursa, 93.4 Kocaeli'nden dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda Sputnik Türkiye'nin web sitesindeki pop-up'tan ve rsfm.com.tr'den Ekseni dinleyebilirsiniz. Başlayalım. Evet, önce yakın coğrafyamızdan yine başlıyoruz. Almanya'yı daha detaylı konuşacağız. Önce Irak-Kürdistan bölgesel yönetimindeki bugün düzenlenen referandum. 7 Haziran'da duyurmuştu Mesut Barzani, bölgesel yönetim başkanı. Aslında 2 yıldır seçimler yenilenmediği için bir şekilde görev süresi de facto uzatılmış bir isim diyelim. Çok heyecanlı yaşandı, heyecan yaşandı hafta sonunda. Çünkü bağımsızlık referandumuna bölge ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri karşı olduğu için Irak-Kürdistan özerk bölgesindeki diğer partilerde de sıkıntılar vardı. YNK, KYB, Talabanilerin partisi kabullenmek durumunda kalmıştı. Çok da içlerine sinmeden uyarılarla Goran hareketi vardı KYB'den, YNK'dan kopan. Onlar dün akşam saatlerinde sonunda referanduma destek açıkladılar. Üyelerini de farklı kaynaklardan farklı bilgiler var ama serbest bıraktıkları yolunda benim gördüğüm açıklamalar oldu. Bugün tabii referandum için tartışmalı bölgelerde de sandığa gidiliyor ki bunlar arasında Başika, Şengal, Ezidilerin bulunduğu yerler, Tuzurmatu, Türkmenlerin, Hanekin, Mandeli, Celavla, Karatepe gibi Hristiyan nüfusunda yer aldığı yerler. Şimdi Süryanilerin karşı çıktığını biliyoruz. Ezidi bölgelerinden zorla evet oyu verdirildiği yolunda iddialar geliyor. Bilemiyoruz ne kadar doğruluğunu ama ben sahaya gitmiş bir insan olarak Ezidilerde büyük sıkıntı olduğunu, tartışmalı bölgeler bağlamında büyük sıkıntı olduğunu size söyleyebilirim. Kendim temsilcileriyle, sıradan insanlarla konuşmuş biri olarak Kürdistan bölgesine katılma konusunda en azından tartışmalı bölgelerde problem olduğu aşikar. Oralardan gelecek olan referandum sonuçlarının ne kadar meşru, ne kadar yaşayanların iradesini yansıtacağı hakikaten tartışmalı. Bir de Kerkük gibi Türkmenlerin yaşadığı bölge var ki o daha büyük bir gerilim kaynağı. Sürekli olarak provokasyonlara açık bir zemin yarattığı aşikar. Haçlı güçleri, Peşmerge'nin takviye yaptığı ve Türkmenlerle ilgili de odağında yine Türkmenlerin rol oynayabileceği bir gerilimin olduğunu söylemek gerekiyor. Şimdi Irak-Kürdistan bölgesel yönetiminden sürekli mesajlar geldi. Geçen hafta içerisinde de size aktarmıştım. En son Mesut Barzani dünkü açıklamasında vazgeçmedi bütün baskılara rağmen. Ve sınırların belirlenmesi değildir. Bağdat ile diyalog ve müzakereler devam edecek. İyi komşu olmaya çalışacağız gibi laflar etti. Türkiye'ye dostluk eli uzatıldığını söyledi. Kerkük'te isteyen oy verir, isteyen boykot edebilir gibi cümleler kurdu. Böyle ortaya karışık bir tutum takındı. Bugün en son Neçirvan Barzani bölgesel yönetimin başbakanının Türkiye'nin bizi anlamasını bekliyoruz referandum. Asla 26 Eylül'de Kürdistan Devleti ilan edeceğimiz anlamına gelmiyor gibi bir mesaj verdi. Ama referandum yapıldıktan sonra bundan sonraki adımlar tabii uluslararası toplumda meşrulaştırmak olacak ki Birleşmiş Milletler ve uluslararası hukuka göre tek taraflı olduğu için tanınmıyor. Ancak bu devletler, güçlü devletler tarafından desteklenirse bir süreç içerisinde tanınabilecek bir şey. Zaten ertesi günü bağımsızlık ilan edilmeyeceğini herkes biliyor. Asıl ertesi günü bağımsızlık ilan edildikten sonra ne olacak? Komşular ne yapacak? Bütün dikkatler orada, oraya çevrilmiş durumda. Bunu belirtmek gerekiyor. Biraz da bu yüzden zaten Talabani grubu hafta sonunda referandumun ertelendiğine yönelik açıklamalar yaptı ama sonra doğru olmadığı ortaya çıktı. Dengelemeye çalışıyorlar nihayetinde. Çünkü problem var bölgesel manada. Evet. Irak Başbakanı Haydar El-İbadi dün etnik ve mezhep temelli bölünmeyle karşı karşıya olduklarını, bunu reddettiklerini, ırkçı devlet kurulmasını reddediyoruz cümleleriyle ifade etti. Emrivaki siyasetini kaba kuvvet empoze etmek olmaz, Saddam rejimi gibi başarısızlığa uğrayacak dedi. Vatandaşlarını ve ülkenin birliğini korumak için, güvenlik için gerekli adımları atacaklarını söyledi. Şimdi tabii ne yaptılar? Sınır kapıları ve havaalanlarının kendilerine teslim edilmesi çıkışı yaptılar dün akşam saatlerinde. İbadi bu arada şu cümleleri dikkat çekici buldum ben doğrusu. Kürt vatandaşlarımız ve onların güvenliğini korumaktan vazgeçmeyeceğiz. Hiç kimsenin kendi malıymış gibi davranmasına izin veremeyiz. Liderlerin görevi vatandaşların hayatını tehlikeye atmak değil, can güvenliğini korumak. Saddam'ın diktatör rejimi tüm Irak halkını ezdi. Sadece Kürtleri değil, çünkü bu rejim tüm Iraklıları rejime ve kendisine tehdit görüyordu. Kimse tüm Arapları ve Bağdat halkını zulmetmekle suçlamasın. Kürtlerin ezilmesinde azgın Saddam'ın yanında duran bazı Kürtler ve bazı Arap bağışçılar yer aldı diyerek bir çıkış yapmış. Yani Arapların Kürtlere zulmettiği gibi bir resim çıkartmayın Saddam'dan. Buradan da bir ayrılık şeyi yaratmayın gibi cümleler kurmuşlar. Irak dediğim gibi sınırları kapatıp bütün havaalanları, limanların kendilerine teslimini istemiş vaziyette. Bağdat yönetiminin askeri adım atıp atmayacağı merak konusu. İran tamamen karşı olduğunu açıklayan bölgede ülke uçuşları durdurdu. Hava sahasının o bölümünü kapattığına dair bilgiler görüyorum. Sınır kapılarını kapattı. Kürdistan bölgesel yönetimi ile sınır kapılarını kapattı. Türkiye burada çok kilit önemde. Askeri tatbikatı da ekleyelim bu arada. Sınırda bir askeri tatbikat gerçekleşti. Bunun görüntüleri yayınlandı. Türkiye burada kilit önemde. Evet, hakikaten öyle. Dışişleri Bakanlığı önce seyahat uyarısı yapmıştı. Bunu genişletti. Türk vatandaşları dikkatli olsun mealine gelecek şekilde. Habur sınır kapısının kapatıldığı yolunda iddialar ortaya atıldı bu sabahtan itibaren. Ama kapatılmamış. Kontroller sadece sıkılaştırılmış. Tüfekçi açıklamayı yaptı. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi açıkladı. Bu durumda Türkiye geçit vermiş gibi bir manzara çıkıyor. Retorikte tabii sert retorik. Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamaları oldu. Referandumun sıcak çatışmaya zemin hazırladığı saptamaları yaptıktan sonra Başbakan Binali Yıldırım, Bağdat'la diyalog sürecinde sıkılaştıracağız cümleleri tabii kullanılıyor. Ama Başbakan Yıldırım sonunda vatandaşlarımız rahat olsun, savaşa girmiyoruz dedi. Tezkere Türkiye hafta sonunda çıkarttığı için bütün gözler CHP'nin meclisteki HDP dışındaki muhaliflerin tırnak içinde katkılarıyla tezkereye onay verilmişti. Hani Türkiye Irak'a yönelik bir askeri operasyon gerçekleştirir beklentisine girenler oldu ama zaten Başbakan Binali Yıldırım'ın vatandaşlarımız rahat olsun savaşa girmeyiz cümleleriyle bu biraz düşmüş gibi gözüküyor gündemden. Yani Türkiye retorikte bir şeyler söylüyor ama pratikte bir adım atmıyor İran gibi. sınır kapısını kapatmıyor. Dönüp dolaşıp Barzani bize dönecek. Çünkü izole halde belki başka bir strateji izleniyordur burada tabii bu manada. Dikkat etmek gerekiyor. Tavır bu gibi gözüküyor. Cumhurbaşkanı'nın da bugün en son uluslararası ombudsmanlık toplantısında konuşması vardı. Orada referandum kararının fırsatçılık kokan bir girişim diye nitelendirdi ve kararı bir şekilde tanımadıklarını, geçerli saymadıklarını, Irak'ın birlik beraberliğe her zamankinden çok ihtiyacı olduğunu Cumhurbaşkanı dile getirdi. Kendileri hiç yapılmamış sayacak Türkiye dedi. Ama yapılıyor ve bundan sonra ne olacağı herkesin merak konusu. Evet. Suriye sahasına bakalım. Suriye sahası da karışık. Deir ez-Zor'da müthiş bir mücadele veriliyor. Bilgiler henüz doğrulanamayacak nitelikte ama en son SDG kaynakları, Suriye Demokratik Güçleri, Amerikan destekli Kürt güçlerinin çoğunluğunu oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri kaynaklarından Rusya'nın bölgede petrol sahalarını ele geçirmeye çalışan Suriye Demokratik Güçlerine karşı yoğun bir bombardımana başladığına dair iddialar var. Onu belirtelim bölgede. Eğer doğruysa bunun aslında ikazları da öncesinde gelmişti. Suriye ordusu Deir ez-Zor kuşatmasını IŞİD'den yardıktan sonra kenti güvence altına almaya çalışıyor. Bir yandan da doğudaki petrol yatakları çok önemli Irak sınırında ve Irak sınırını ele geçirmeye çalışıyordu ki bu operasyon Amerika'nın güdümüyle, öncülüğüyle Suriyeli Kürtlerin Rakka cephesinden aşağılara kadar petrol sahalarını ele geçirmek üzere sarkmasıyla biraz sekteye uğramış bir manzara çizdi. Acaba ne oluyor? Gidilmeyecek mi? Kime kalacak? Ne olacak? Pazarlık unsuru mu olacak denilirken bir anda Rusya'nın bu çıkışı söz konusu oldu. Şimdi tam Rusya, ABD destekli Suriye Demokratik Güçlerinin IŞİD kontrolündeki bölgelerden engelsiz bir biçimde geçtiğine dair Facebook sayfasından havadan çekilmiş fotoğrafları paylaşmıştı. Herkes şaşkın, nasıl oluyor, IŞİD savaşmıyor mu Amerika ve Kürtlerle diye sorularını sorarken bu sefer bir de bir kor general, en yüksek rütbeli subayını bugüne kadar Valeri Asopov'u kaybettiğini duyurdu. Deir ez-Zor kasabasının temizlenme operasyonları sırasında havan topuyla olduğu söyleniyor. Sızma mı var bilinmiyor ama Rus medyası Amerika'nın koordinatları verdiğini iddia etti IŞİD'a. Gerilimin boyutlarını aslında seriyor ortaya. Hangisi doğru bilmiyoruz. Bir yandan da Rusya'nın karadaki askeri varlığını ortaya seriyor. Bizzat kor generallerinin sahada bu işin başında olduklarını ortaya sermiş oluyor. Dikkat çekici bir gelişme de bu. Çin Büyükelçisi Suriye'nin İmad Mustafa petrol yataklarının kontrolünü Ekim sonunda geri alacaklarını söyledi. Burayı bırakmamaya kararlı olduklarını söylüyor. Bu durumda gerilim önümüzdeki günlerde tabii daha da artacaktır demektir. Başka da pek yolu açıkçası gözükmüyor. Herkes kaygılı bu yüzden Rusya, Amerika bir kapışma haline gelecek diye. İki gaz üretimi tesisini cumartesi günü Suriye Demokratik Güçler IŞİD'den kurtarmış. Tabii onlar orada ne arıyorlar sorusunu yöneltiyor. Suriye hükümeti BM kürsüsünden de birazdan aktaracağım. Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim bunu ortaya koymuş vaziyette. Bu arada Suriye'de ilk kez bir Fransız askeri ölmüş. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan Fransa'dan açıklandı. 13. Alay Paraşüt Birliği'ne bağlı Çavuş. Bir yanda Suriye topraklarında bir Fransız askeri çıkıyor ortaya. Peki nerede öldü? Onu söylemiyorlar. Levant diye söylüyorlar. Suriye'yi anmıyorlar. Irak diye de anmıyorlar. Irak tarafında mı, Suriye tarafında mı öldü? Bilemiyoruz ama Fransa'nın bölgeye bakışını gösteren, belki 100 yıl öncesinden kalma, sınırlar çizilmemiş, yokmuş gibi bakışını gösteren bir dikkat çekici bir bilgi. Sosyal medyada da herkes soruyor, nerede öldü, Suriye'de mi öldü, Irak'ta mı öldü diye Fransa'nın yanıt verdiğine dair bir şey henüz görmedim. Amerikan destekli koalisyonunda Rakka yakınlarında bir operasyonda, hava saldırısında 30'u çocuk, 84 sivilin ölümüne yol açtığı Mart ayında İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından açıklanmış. Bir de son olarak Suriye'den onu verdikten sonra biraz diplomasiye bakalım. Evet, geçen haftadan kalma ama devam etti tabii Suriye bağlamında bunları aktarıyorum. Başka birkaç ülkenin daha geçen hafta BM Genel Kurulu'nda liderlerin çoğu konuşmuştu. Harp sırasına göre devam ettiği için Cuma günü biz bitirdiğimizde henüz bitmemişti. Mesajlarını özetleyeyim size. O yüzden Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim ülkesinin toprak bütünlüğüne yönelik ihlalleri kabul etmediklerini, karşılık verme haklarının saklı olduğunu söyledi BM kürsüsünden. Kendisi Suriye kadar terörizmden çeken hiç başka bir ülke olmadığını son 6 senede söyledi. Bütün dünyadan teröristleri desteklediklerini söyledi. Ve bugüne kadarki girişimlerinde sadece terörizmi desteklemek ile sonuçlandığını Cenevre sürecinde ekledi buna. İronik dedi, aynı ülkeler dedi, binlerce dedi Suriyelinin kanının dökülmesine sebebiyet vermiş olanların dedi terörizmi desteklemesi, masum sivilleri bombalaması ve yaşamlarını yok etmeleri ironiktir diye bir cümle kullandı. Türkiye'ye yönelik eleştirileri vardı. Türkiye'yi oradaki kendilerinin cihatçı, terörist gördüğü cihatçı grupların sponsoru olarak nitelendirdi. Ve saldırgan politikaların, Suriye halkına yönelik saldırgan politikaların sürdüğünü ve ancak Rusya ve İran'ın oynadığı yapıcı ve olumlu rol sayesinde Türkiye'nin pozisyonunun değiştirdiğini ama yine de tam olarak değiştirmiş gözükmediğini söyledi BM kürsüsünden kendisi Velid Muallim. Evet, Orta Doğu'dan başka başlıklara bakalım. İran yeni balistik füzesini test etmiş. 2000 kilometre menzilli Hürremşehir füzesi. Rusya ve Mısır'ın ortak tatbikatı vardı. Dostluğun koruyucuları 2. Mısır bir de Amerika ile de ortak tatbikat yapmıştı. Onu da belirtelim. Böyle uluslararası şeyi İsrail ile de ilişkileri El-Sisi BM Genel Kurulu vesilesiyle Benjamin Netanyahu ile görüştü Mısır Cumhurbaşkanı. Onlarla da ilişkileri geliştirme, herkesle ilişkileri geliştirme taktiği gidiyorlar. Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Komitesi'nin İsrail'e ırkçılık, etnik temizlik ve Yahudi yerleşim birimlerinden ötürü yargılamak için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvurma kararı aldığını da ekleyelim. İsrail ve Bahreyn'in bu yıl, önümüzdeki yıl ilişkileri normalleştirmeye hazırlandığı yolunda İsrail medyasında haberler var. Bir de Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun da BM kürsüsüne çıkmıştı. Dikkat çekici bir konuşma yaptı. Hizbullah'ı savundu BM kürsüsünden. Asla içeride silahlarını kullanmadı ve İsrail BM tasarıları ve uluslararası hukuka saygı göstermediği için Hizbullah'ın var olduğunu söyledi. Michel Aoun tabii Hristiyan asıllı, Lübnan'da segregasyon politikası gereği başbakanlar Sünnilerden, meclis başkanları Şiilerden ve cumhurbaşkanları da Michel Aoun gibi Hristiyanlardan seçiliyor. Dikkat çekici, 16 yıllık iç savaştan sonra hassas dengeler üzerinde oturan bir ülke. Ve Michel Aoun en son Hizbullah'ın yardımıyla tabii Cumhurbaşkanı seçilmişti. Onu da anımsayalım. Evet. Evet. Şimdi geldik Almanya seçimlerine. Almanya'da dün halk sandık başına gitti. Ve meclisin yeni üyelerini belirlemek için sandık başına gitti. Hükümet ortakları, büyük koalisyon yani Hristiyan Demokrat Birlik Parti, Bavyeralı ortakları, Sosyal Demokrat Parti, bunların oyları düştü. Almanya için Alternatif Partisi 3. sırada çıktı. Merkel ile koalisyon kurmayacaklarını duyurdu Sosyal Demokrat Parti. Martin Schulz çok büyük, %20'lere düştü. Evet, rakamları da vereyim size önce. CDU-CSU %32-41'deydi. Sosyal Demokrat Parti %21'e düştü. Yine Sol Parti %9, Yeşiller %9, Almanya için Alternatif ise %13 oranında oy aldı. %8.8 yaklaşık. Tam kesin rakamlar yok. Daha doğrusu netleşmedi henüz ama %13'ü aşan oranda bir art, %8.8'lik bir artışla %13'e ulaşmış durumda. Hür Demokratlar %10.5'a ulaşmışlar. Şimdi tabii ilk defa yerel parlamentolarda AfD bulunsa bile federal parlamentoda güçlü bir biçimde 3. parti konumunda temsil edilecek. Dediğim gibi Sosyal Demokrat Parti lideri Martin Schulz Sosyal Demokratlar için acı bir gün dedi. Seçim hedefimizi kaçırdık dedi. Muhalefete liderlik edeceklerini söyledi. Muhalefete çekildiler. Merkel ilk açıklamayı yaptı. AfD'nin parlamentoya girmesini büyük sorun diye niteledi. Daha iyi bir sonuç bekliyorduk dedi ama artık büyük bir görevimiz var dedi. Seçmenleri tekrar kazanmak, AB'yi bir arada tutmak, yasa dışı göçle mücadele etmek ve iç güvenlik mesajlarını verdi Merkel. Başbakan kalacak öyle gözüküyor. Meclis grubu da öyle bir açıklama yaptı. Ama koalisyonu büyük olasılıkla Hür Demokratlar ve Yeşillerle kurmak durumunda kalacak. Sosyal Demokratlar muhalefete geçecek ve AfD bir de sıkıştıran bir sağ muhalefet olacak. Martin Schulz da Merkel'e aslında kaybeden, en büyük kaybeden sensin diye çıkışmış vaziyette. Böyle bir durum var ortada. Almanya'da 14 Türk kökenli milletvekilinin seçildiğini belirtelim. Federal Meclis'e girdi. Aydan Özoğuz entegrasyondan sorumluydu kendisi. Metin Hakverdi, Mahmut Özdemir, Cansel Kızıltepe, Gülistan Yüksel, Elvan Korkmaz Sosyal Demokrat Parti'den milletvekili oldular. Yeşiller'den Cem Özdemir ki eğer koalisyona katılırlarsa Dışişleri Bakanı olmasından bahsediliyor Cem Özdemir'in. Daniel Beyaz, Ekin Deligöz, Canan Bayram, Filiz Polat meclise girdiler Yeşiller'den. Sol Parti'den Evrim Sonmer, Selim Dağdelen, Gökay Akbulut da seçilen milletvekilleri oldu. 11'di daha önce, 14'e yükselmiş. 92 Türk kökenli adayın katıldığını biliyoruz. Evet, Almanya için alternatiften Türkiye ile ilgili ilk açıklama geldi. Avrupa Sözcüsü Dr. Hugh Theodor Brunson bir röportajda ilişkiler üzerine konuşmuş ve Türkiye'nin Avrupa'nın parçası olmadığını, birçok Alman içinde ise asıl sorunun Erdoğan olduğunu söylemiş. Kendisi bir sert rejimi demiş Erdoğan ve onun sert rejimi gazeteciler, öğretmenleri, avukatları tutuklatıyor. Bu demokratik bir yaklaşım değil demiş. AfD ama ilk açıklamasında Türkiye'yi Avrupa Birliği'nde istemediğini ama işbirliği içerisinde olmaya hazır olduklarını da söylemiş idi. Dışarıdan tepkilere bakıyoruz. Tabii AfD'nin yükselişi kaygı yaratıyor. Fransa'nın aşırı sağcı lideri Marine Le Pen ise memnun kalmış. Tarihi başarısına ötürü tebrik etmiş. Bütün Avrupa halklarının uyanışının sembolüdür demiş. Almanya'da AfD'nin başarısı için. Alman basını da koalisyon ne olacak, ne yapılacak, nasıl olur da AfD'den bir geri dönüş olur, halk içerisindeki öfke, kızgınlık, hayal kırıklığı ve Merkel'in aslında willkommen politikaları, herkese hoş geldin, açık kapı politikaları, sığınmacıları ve entegrasyonun başarılamaması herhalde arkasında yatan en büyük sebep bu olsa gerek. Kenan Kolat'a programın ikinci yarısında soracağız asıl sebepleri ve son durumu. Bir de Almanya'da peçe ile araba kullanmak yasaklandı. Yüzü kapatan maske, burka, nikap hepsini yasakladılar. Trafikte sürücüler tanınmayacak şekilde böyle örtünemezler. Yüzünün tamamı ya da göz, burun ya da ağız gibi büyük bölümü kapatan maskeler, peçeli çarşaflar takamayacaklar. Takanlara 60 euro para cezası verilecek. Müslümanlar Konseyi ise biz istediğimiz gibi giyiniriz demiş ve aşırı sağcılıkla suçlamışlar. Sağ eğilim yasamayı baskı altına aldı iddiasında bulunmuşlar bu kararla ilgili. Evet, Avrupa'dan diğer başlıklara bakıyorum. Fransa'da da senato, parlamentonun üst kanadı senatoda 348 senatörden 170'inin değişimi için kısmi seçim yapıldı. Macron, liberal çocuk, Avrupalı liberallerin altın çocuğu Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı'nın Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi sandalye kaybetmiş, 29 sandalyeden 23'e düşmüş. Daha geleneksel partiler, merkezci birlik grup sayılarını arttırmışlar, sosyalistler de kaybetmişler gibi gözüküyor. Macron'un çalışma yasası reformunu cuma günü onaylamasından sonra Fransa'da tabii protesto gösterileri var. Gerçekten %9,5 oranında işsizliği düşüreceğim diye bütün çalışanların şimdiye kadar kazanılmış haklarını elinden alan bir tasarı bu. İşverenler işten haksız çıkarmalarda ödenecek tazminatlar için tavan belirlenmesine, herhangi bir yasal kısıtlamaya maruz kalmadan çalışma saatlerini doğrudan işçilerle belirleme özgürlüğünü falan elde ediyorlar. Bundan önce mümkün değildi. Ayrıca 50'den az çalışanı olan iş yerlerinde de sendika temsilcisi olmak olmaksızın çalışanla masaya oturabiliyorlar. Yani Fransa'da çalışma hayatında kazanılmış ne varsa liberal Macron ellerinden aldığı için on binlerce kişi cumartesi günü sokaklara döküldü. Jean-Luc Mélenchon, boyun eğmeyen Fransa hareketinin lideri de gösterideydi. Bu insanlar bizim inşa ettiğimiz her şeyi yıkıyorlar dedi Mélenchon. Sosyal bir savaş değil sadece bu. Bu bir cumhuriyet savaşı diye hitap etti kalabalığa. Gösteride huzursuzluk da oldu. Polise göre 30 bin, organizatörler 150 bin kişiden bahsediyorlar. Daha iş burada bitmeyecek. Öyle gözüküyor Fransa'da. Evet. Artık vaktim fazla kalmamış gözüküyor. Asya'dan da Kuzey Kore geriliminin devam ettiğini söyleyelim. Aslında Kuzey Kore'nin Dışişleri Bakanı'nın BM kürsüsünde Trump'a çok sert uyarıları vardı. Onu bir tek belirtelim. İntihar misyonu olan kişi Trump diye yanıt verdi. Masum siviller ölebilir. Bu küçük roket adam benzetmesi vardı Trump'a. Ona yanıt verdi ve gerçekten orada da bir savaş, gerilim politikaları devam ediyor. Kore bağlamında daha önümüzdeki günler de bunun detaylarına bakacağız. Şimdi bir ara verelim. Ana RF'den Raining in the Desert'ı dinleyelim. Az sonra Kenan Kolat'la birlikte buradayız. Bizden ayrılmayın.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış.
Yerim hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden.
Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik.
Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişki. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Kenan Kolat var. CHP'den, CHP'nin Köln Başkanı. Hoş geldiniz yayınımıza.
Merhabalar. Köln değil, Berlin ama Berlin Köln'ü de severim.
Peki yanlış olması o zaman düzeltelim. Berlin Başkanı diyelim. Çok heyecanlı saatler yaşadınız. Dün bütün gün seçimler, Almanya seçimlere odaklandı ve akşam saatlerinde de belli oldu. Aslında sonucu da biliniyordu. Angela Merkel'in yine birinci çıkacağı, başbakan olacağı biliniyordu ama koalisyon meselesi değişiyordu. Bir de tabii üçüncü parti AfD ortalığı sarstı. Biraz Alman siyasetinde sismik sarsıntılar mı var? Önce oradan başlayalım. Ana akım partiler zannedersem 2. Dünya Savaşı sürecinden bu yana ilk defa bu kadar büyük darbe yediler. Hristiyan Demokrat Birlik Partileri, Sosyal Demokrat Parti daha da derin. Ve böyle bir AfD'nin 3. çıktığı bir tablo ortaya çıktı. Bu bir sismik sarsıntı mıdır Avrupa'da geçen seneden beri gördüğümüz Kenan Bey?
Şimdi doğru, Almanya'da merkez partiler ilk defa tarihlerinde çok az oy aldılar ve bu bakımdan da önemli bir değişim olduğunu görüyoruz. Alman parlamentosuna 6 partinin girdiğini görüyoruz. Hı hı. Burada tabii şunu görmek gerekiyor. Almanya'daki iç tartışmalar ve uzun süredir devam eden büyük koalisyon dediğimiz, yani sosyal demokratlarla Hristiyan demokratlar ki Almanya'daki ülkelerdeki genelde bu cins büyük koalisyonlar çok özel durumlarda olur. Bu tabii toplumda bir anlamda muhalefetin başka kanallara aktığını gösteriyor. Çünkü normalde Hristiyan demokratlar iktidarda o zaman sosyal demokratlar muhalefette veya tersi oluyordu. O zaman tabii toplumsal muhalefeti bu partiler kapsıyorlardı. Fakat bunun kapsanması çok zor oldu şu anda Almanya'da. O nedenle bundan dolayı da büyük bir sarsıntı olduğunu görüyoruz. Almanya'da %25-30 civarında bir ırkçı taban hep vardır, hep vardı. Bu kimi zaman partileşmiştir. Geçmişte de buna daha partiler, ırkçı partiler yerel parlamentolara girdiler. Ama ilk defa, bu defa yerel parlamentolardan başlayarak federale doğru gelen bir ırkçı akımın görüyoruz. Tabii bütün bu partinin tam anlamıyla bir ırkçı parti olarak nitelemek şu aşamada zor, ancak seçilen kişileri, yani eyaletlerden birinci sıralardan, ikinci sıralardan seçilen kişilerin hepsinin ırkçı eğilimli olduğunu yaptıkları açıklamalardan görüyoruz. Yani aslında Almanya'daki toplumsal yapı bir anlamda parlamentoya yansımış oldu. Yani var olan görünür oldu. Zaten vardı bu. Yani bizden biri ortaya çıkmış bir olay değil. Biliyorsunuz ideolojiler zaten bugünden yani ortaya çıkmış.
Peki şey doğru mu? Şimdi ben de uzun süredir takip etmeye çalışıyorum. Hatta AfD'nin serüvenini bir parça da biliyorum. Yunanistan'la yaşanan borç kriziyle aslında 2013'te şekillenen bir hareket olduğu, biraz liberter bir doğası falan da vardı ama sonra tabii sığınmacı krizi herhalde Almanya için ve onlar için de tabii her şeyi değiştirdi. Eş başkanlarına bakıyoruz. Bir ılımlı kanadı var. Bir hakikaten ırkçı söylemler. İşte Türk asıllı siyasetçileri Anadolu'da bertaraf etmekten tutun da işte futbolculara komşu olmak istemeyenlerden bahseden, istemeyebilirler diyen, göçmenleri vurmaktan bahseden, sınırları mühürlemekten bahseden bir kanat da var ama Alice değil mi ismi, eş başkanları, o da böyle güler yüzlü şeyi gibi. Oradaki Türkler açısından soruyorum biraz da aslında. Nasıl bir karakterdi? Biz de yani gerçekten faşist, neonazi, aşırı sağcı böyle mi nitelemek lazım AfD'yi? Nasıl tanımlamak doğru olur?
Bir kere en azından aşırı sağcı, ırkçı da denilebilir bu partiye. Faşist demek belki şu an için zor ama ırkçı olduğu, açık olduğunu söyleyebilirim. Frauke diye bir kadın var. O bugün sabah yalnız eş başkanlarından bir tanesi fraksiyona, yani gruba dahil olmayacağını açıkladı basın toplantısında ve basın toplantısı terk etti. Orada bir ekla oldu, bir tartışma oldu. O daha böyle liberal, konservatif görüşlü bir kadın. Ama Moiten denen o erkek olan başkan, eş başkan, o çok katı. Biz dedi Merkel'i önümüze katacağız, süreceğiz dedi buradan dedi. Almanya artık Almanların olacak dedi. Bu söylemler tabii ki çok tehlikeli söylemler. Burada ırkçı eğilimlerin artacağını görüyoruz. Tabii şimdi bu partinin bu şekilde oy almasının kimlerden oy aldığına baktığın zaman da o da ilginç bir şey ortaya koyuyor. Bir kere erkek parti. Yani erkeklerin yoğun olduğu bir parti. Örneğin Doğu Almanya'da, eski Doğu Almanya'da %26 almış erkeklerden. %17 kadınlardan almış. Batı Almanya'da %13, yani kendi oranında erkeklerden almış. Batı Almanya'da %8 kadınlardan almış. Yaş grubuna bakıyoruz. Örneğin sosyal demokratlarla Hristiyan demokratlar aldıkları oy oranının üstünde aldıkları oy grupları yaşlılar, 55 yaş üstü. Yani yaşlanan bir seçmen kitlesi var. Bunların ise, AfD'nin ise en yüksek oy aldığı oran %16-17'lere geliyor. O 30-44 yaş grubunda. Yani bu bir geçici fenomen değil. Bir kuşak, belki iki kuşaklık bir fenomen gibi de görülüyor. Eğer kitleye alınmazsa. Şeye bakıyoruz, üniversitede gidenlerden %7 civarında oy almış ama işçilerden %19 almış. Yani işçi partisi olması gereken sosyal demokratlar, sol parti örneğin işçilerde büyük oy kaybına yol açmış. Bu yüzden Türkiye'de düşünürsek, yani evet, sosyal demokrat CHP'nin de işçilerden fazla oy almadığını biliyoruz. Benzerlikler burada görünüyor. Tabii proleterleşen bir yapıda eğitimleri düşük olanlar genellikle bu cins popülist söylemlere de çok çabuk kanıyorlar. Ama bunun ciddi bir şey olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle sol partiden 420 bin, Sosyal Demokrat Parti'den 510 bin oy buraya kaydı. Hristiyan Demokratlardan 1 milyon. Hadi Hristiyan Demokratlardan kaymasını anlayabilirsiniz ama sol partiden ve Sosyal Demokrat Parti'den 1 milyona yakın oyun da kayması aslında o partinin içinde ideolojik sıkıntıların olduğunu da gösteriyor. Hı-hı. Yeşillerden örneğin 60 bin oy, 50 bin oy kaymış. O kadar önemli değil yani. O da büyük bir rakam ama evet, az da olsa, ama yeşillerden öyle bir kayma olmamış örneğin. Demek ki burada partiler bu işi daha ciddi ele alıp tekrardan bu konu üzerine gidecekler. Bu anlamda bakıldığında muhalefete çekilmiş olması Sosyal Demokrat Parti'nin doğrudur. Muhalefete yenilenmek zorunda ve toplumsal muhalefette örgütlenmek zorunda. Son bir nokta bununla ilgili söyleyeyim. Şuna dikkat etmek gerekiyor. Özellikle Almanya'da bir uzlaşı toplumu Almanya. Ve aşırı kuşlar her zaman törpülenip toplumun ortasına çekilmeye çalışılıyor. Ve burada da özellikle Hristiyan Birlik Partisi o konuları biz tekrar gündeme alacağız ve bunu yumuşatacağız ortamı dediler. Şu demek, AfD'nin görüşlerini biz kendimiz üstleneceğiz. Bu yanlış bir yaklaşım. Bu hiçbir zaman sonuç vermeyen bir yaklaşım Almanya'da. Geçmişten de biliyoruz bunu. O nedenle aslında Almanya'da çok ciddi bir toplumsal tartışmanın olması, biz kimiz, toplumumuz nasıldır, göç konusunu daha ayrıntılı konuşmak gerekiyor. AfD sizin de söylediğiniz gibi ilk ortaya çıktığında daha çok Euro'ya karşı bir hareket olarak çıktı.
Marka geri dönme değil mi?
Mama çıkmayınca oradan bu tarafa kaydılar. Irkçı yüzleri daha çok ortaya çıktı. Burada da başarılı oldular. Almanya'da bu ciddi bir, yani Almanya'daki şu anda ırkçılığın temsil eden bir yapıya dönüşüyorlar. Bütün aşırı sağ partilerden onlar hiç oy alamadılar. Çok az oy aldılar. Buraya kaydığını görüyoruz. Bu da bir önemli bir gösterge.
Evet. Tabii bir de bunun herhalde ben biraz daha perde arkasında anlamaya çalıştığım için soruyorum. Kültür savaşı diye bir mefhum var. Entelektüel camiada, aydın arasında da yavaş yavaş Avrupa'da da tartışılmaya başlanıyor. Şimdi biz Türkiye'de de görüyoruz. Birdenbire 3 milyon 4 milyon Suriyeli gelince kültürel uyumsuzluk söz konusu oluyor. Şimdi tabii dışarıdan Almanya'ya bakıp işte ırkçılık, neonazizm, işte şu bu falan saptamaları yapmak mümkün. Elbette belli kriterleri tuttu da anlaşılıyor zaten bu siyasi hareketlerin, siyasi hareketler, ama bunlar toplumsal bir tabana dayanıyor ve toplumu da yansıtıyor. Türkiye'de de benzeri. Şimdi bunun önüne geçmek için doğasını herhalde iyi anlamak ve entegrasyon projesi Almanya'da Merkel çok üzerinde duruyordu mesela, yıllarca, dördüncü dönemi olacak, şimdi başarabilecek mi? Sanki neoliberal yapının entegrasyon projesi biraz çöküntüye sonuçlanıyor Batı'da. Göçmen, sığınmacı meselesini kültür savaşı boyutlarına dönüşüyor ve çözemiyorlar gibi bir izlenim ediniyorum. Siz orada yaşayan bir insan olarak ne dersiniz bu konuda?
Aslında bu yorumunuz çok önemli. Bunun üstüne çok uzun tartışmak gerekir. Şöyle bir bakmak gerekiyor. 60'lı yıllarda göç almaya başlayınca, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya ciddi bir entegrasyon politikası gütmedi. İnsanları geçici olan gören ve Almanya bir göçmen ülkesi değildir şeklinde, insanların buraya entegre edilmesine gerek yoktur, çalışsınlar sonra dönsünler diye olan temel yaklaşım toplumda da belli bir şekilde karşılık buldu. Bu değişim ama insanlar baktılar ki dönmüyorlar. Ve süreç içinde işverenlerin de etkisiyle, baskısıyla insanların burada kalması ve burada çalışması, burada üretime katılması istendiği için bununla birlikte sosyal politikalar geliştirilmedi yeterince. Yani entegrasyon anlamında, toplumsal katılım anlamında. Toplum dışında kalındı. Toplum dışında kalınınca da bir yabancılaşma oldu. Şimdi oysa Almanya nüfusu itibariyle önümüzdeki 30-40 yıl içinde hiç göç alması 60 milyona falan iner. 60 milyona indiğiniz zaman da bu ülkede yaşayan yaşlıların, emeklerin aylıklarını ödeyemez duruma gelirsiniz. Almanya'nın göçe ihtiyacı olduğu, gereksinimi olduğu toplumda ama ciddi bir şekilde anlatılmadı. Hep korkuldu.
Evet.
Bu büyük partilerin de hatası var. Bu göç politikalarının temelinde ideolojik hatalar yapıldı.
Evet.
Bunlar ortaya çıktı. Şimdi bakın, ilerisi daha da tehlikeli görüyorum. Çünkü şu anda 1 milyona yakın mülteci var. Bunları entegre etmeye çalışıyoruz. Topluma katmaya çalışıyoruz. Bunların hepsinin daha mülteci şeyleri statülerine gelmediler. Mülteci statüsü yerine geçici bir statü verildi. Çünkü mülteci statüsü verildi, hemen eşlerini getirebilecekler. Ama bu her yere geç olacak. Önümüzdeki 2, 3, 4, 5 yıl içinde bunlar 3'e katlanacak. Yani o 1 milyon, 3 milyon daha gelecek Almanya'ya. Şimdi önümüzdeki dönem çok çok daha zor olan bir dönem. Ve bu dönemde İşte düşünce şuydu, Merkel'in düşüncesi. Ben sosyal demokratlar, yani toplumu kapsayan iki önemli ideolojiyle, yani sosyal demokrat, Hristiyan demokrat anlayışla bu toplumda bu bir şey yaratırım dedi ama toplumdaki tepkileri yeterli şekilde görmediler. Yeterli önlemler anlatılmadı topluma. Çok iş yapıldı. Şunu söylemek gerekiyor. Almanya'da bu dönem mültecilerin gelmesiyle gerçekten toplumsal bir hareketlilik oldu. İnsan bazında, işletmeler bazında, devletin kademelerinde, projeler bazında çok şeyler yapıldı. Bunları yatırmamak gerekiyor ama topluma anlatılmadı bunlar yeterince diye düşünüyorum.
Şöyle şeyler de görüyoruz, ben de sosyal medyada gördüm, Alman solcuları sokağa dökülüp tekbir getiriyorlar, öte yandan işte bir o hale geliyor ki çarşaf yasağı getirilmek durumunda kalınıyor. Böyle bir kültürel uyumsuzluk meselelerine nasıl kafa yorulduğu da ayrı bir dava haline geliyor, biraz öyle bir izlenim ediniyorum ben açıkçası.
Ama şunu görmek gerekiyor Dide Hanım, bakın mutlaka bildiğinizden ben de katılıyorum ama yani %13 bir de %40 %87 var. Yani bir de toplumsal muhalefet var, basın var, demokratik kurumlar var. Yani Almanya ırkçı falan olmuyor. %13 girdi diye. Evet. Yani ırkçılık hep vardı zaten. Evet. Belirginleşti. Eskiden belirgin değildi. Şimdi belirginleşti ve ben beyaz yaka ırkçılığı dediğim toplumun ortasına gelen, tehlikeli bir şekilde gelen ve bu AfD'yi kuran kadroların aslında o toplumun ortasından geldiğini, tırnak içinde entelektüel demek şey ama yani okumuş eğitimli insanlardan, profesör falan.
Evet, içlerinde değil mi?
Oradan geliyor.
Bizde Türkiye'de böyle sanki için, kaba bir neonazi partisi gibi sunuluyor ama ben daha bir okuduğum kadarıyla söylüyorum. Liberter profesörler, ekonomistler, akademisyenler, kesinlikle. Böyle bir beyin gücü bu manada daha dikkat etmek lazım herhalde.
Tabii burası zaten onun için bunlarla böyle genel anlamda ırkçılıkla, hani polisiye anlamda mücadele etmek, proje bağlamında mücadele etmek değil, içeriklerle mücadele etmek gerekir. Evet, Almanya artık çok kültürlü bir toplumdur. %22'si göçmen kökenlidir. Bugün Almanya'da yaşayan 6 yaş altının 3'te biri zaten göçmen kökenlidir. Berlin gibi Batı Almanya'daki kentlerde %50, %60, %70 oranındadır. Yani Almanya'nın geleceğini biz bu insanlarla birlikte inşa edeceğiz. Şekilde ikna etmemiz gerekiyor. Evet. İşte buradaki sıkıntı, bu konulara hiçbir parti cesaret etmiyordu. Etmezsin. Sonunda birisi çıkar, bunu dillendirir, sen karşısında boş kalırsın. Evet. Şey %20'ye düşer SPD'ye gibi, öbürü de %33'e düşer. Yani evet, bu toplumda bu ayrışma artar bu şekilde. Bunun için Almanya'nın yeniden bir birlikte yaşama kültürüne, yeni bir Almanya imajına, yeni bir Almanya projeksiyonuna ihtiyacı var diye düşünüyorum.
Evet. Peki son olarak bir de şunu sormak istiyorum. Şimdi tabii dün küresel çapta bu neoliberal sistemi çok da fazla sosyoekonomik doğasıyla incelemeden üst yapısal anlamda böyle popülist radikal sağ söylemleri bir süredir var, sadece Almanya seçimlerinden kaynaklanmıyor aslında. İşte Brexit'ten beri çok daha yoğunlaştı, Hollanda seçimleri girdi araya derken Donald Trump, yani çok önemli bir şey oldu Donald Trump'ın seçilmesi bu bağlamda. Le Pen'in çıkışı Fransa'da aynı şekilde öyleydi. Avrupa'da bir alternatif sağ, Almanya için alternatif gibi, belki aşırı sağın dönüştüğü, belki faşizmin belki kılık değişimi sürecinden geçildiği ama bütün bunların tabii neoliberal sistemle ilgili de herhalde sebepleri olsa gerek. Burada popülizm hikayesinde geçen gün Twitter'da bir akademisyen bir dostumuzun yorumuna rastladım. Türkiye ilk defa popülist sağa örnek teşkil eder, emsal olur hale geldi tarzında. Türkiye'de bütün bunlardan azade bir ülke değil elbette. Söylemler, yalan kıvırmacalar, gerçek yüzünü gizlemeceler, yani baktığımız zaman mesela AfD'nin eş başkanı, kadın eş başkanına baktığımız zaman gördüğümüz tutum. Bütün bunlar Trump'ta da görüyoruz elbette baktığımız zaman. Hakikaten Türkiye bu işin neresinde? Seçimleri etkiledi mi? Ve şey anlamda siyasi argümanlar ve sosyal proje olarak bir yerlerinde duruyor mu Türkiye liderliği?
Şunu söylemek gerekiyor. Merkel'le Martin Schulz'un televizyon programının 1/3 Türkiye konusuydu ve mülteci konusuydu. Buradan zaten bu konunun burada ne kadar önemli olduğunu görüyoruz tabii ki. Evet. Doğrudan etkisi olmuş mudur biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı Türkiye'den dedi, buradaki şu partilere oy vermeyin dedi Türklerde. Bunun çok etkili olduğunu söylemek mümkün değil, ancak hiç etkisiz olduğunu söylemek de mümkün değil. Bu ADD adlı parti 41 bin civarında oy aldı Kuzey'in Vestfalya'da. Yani Türklerin 1/3 orada, o bölgede oy verenlerin 1/3 bu partiye oy verdi. 1/3 yine diğer partilere oy verdi. Benim ilk tahminlerim ve şeylere göre, yaptığım analizlere göre böyle söyleyemek mümkün. Hı hı. Ama az değil tabii sonuç olarak. Ama orada aldığı oy oranı %0,4. Yani böyle çok da büyütülecek bir şey değil. Almanya'da belki şeyden farklı olarak, Yunanistan'dan, Bulgaristan'dan farklı olarak azınlık partilerinin hiçbir şansı olmaz tarihsel olarak. bu mümkün olacağını düşünmüyorum. O bakımdan bunlar geçiciliğidir. Oradan bir etkisi olmuş olsa dahi belki mobilizasyona etkisi olmuştur. Ama Türk kökenli seçmen Almanya'da ağırlıklı olarak yine var olan partilere, demokratik partilere oy vermeye devam edecek. Hı hı. Ama mutlaka ırkçı partinin, Erdoğan'ın buradaki buraya müdahalelerini kendi seçim kampanyalarında kullandı tabii. Yani onu da kullandı, mobilizasyon. Kendi tabanını mobilizasyonda da kullandı. Aynı hı hı. şekilde Erdoğan da buradaki bizim küçük partiye oy verin diye indirekt olarak onu söyledi tabii. Bu tabii bunlar olmaması gereken şeyler. Bu işe yaramaz. Bunlar her zaman aşırı uçlara yarar bu cins söylemler. Bence artık iki tarafında belirli sinyaller de alınıyor. Merkel'in de açıklamaları var. Şeyin de, Erdoğan'ın da açıklamaları var. Bence bunları aşağıya çekip seçim bitti. Şimdi biraz ileriye bakıp bu ilişkileri yumuşatmak gerekiyor. Çünkü Almanya ile Türkiye arasındaki her türlü gerginlik, her türlü sorun faturası buradaki bizim insanımıza çıkar. Burada ırkçılıkla karşı karşıya kalır. Meslek eğitim yeri bulmada, okulda, iş yerinde sürekli bu sorunlarla karşı karşıya kalır. Bu insanlar artık buna yeter demeye doğru geldiler. Ve gerçekten Türkiye'nin de buna daha önem vermesi gerekiyor. Böyle bağırıp çağırmak bizim sırtımızdan politikanın bu şekilde politika yapılmaması da gerekiyor burada yaşayan insanlar açısından.
Peki sizin son olarak birkaç dakikam kaldı. Türkiye-Almanya ilişkilerinin bu seçim sonrasında düzelmesine dair umudunuz var mı hakikaten? AFD'nin sözcüsünün de bir açıklamasını gördüm ben. Türkiye'yi sonuçta Avrupa Birliği içerisinde istemiyorlar ama öte yandan da işbirliğini de dışlamıyorlar. Sorun Erdoğan diyorlar ve hani Türkiye'yi bir kenara koyuyorlar gibi bir tablo var. Türkiye-Almanya ilişkilerine de baktığımız zaman son geçtiğimiz aylarda siyaseten çok gerildi ama ekonomik olarak da takır takır işliyor. İşte ihaleler veriliyor gibi gözüküyor. Yani söylemde sanki iç politikaya oynanıyor gibi. Sizin geleceğine dair ilişkilerin kısa vadede öngörünüz, beklentiniz ne olur?
Şimdi şunu söylemek gerekiyor. Almanya gibi, Avrupa Birliği gibi ülkelerde böyle kısa dönemde bugünden yarına politikalar değişmez. O belki Türkiye'de onu çok yapıyoruz, yaşıyoruz onu ama burada öyle olmuyor. Burada çok uzun dönemli planlar, planlamalar yapılır. Şu olacaktır yalnız. Yani Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerinde zaten Almanya'nın girişimiyle yeni bir yapılanmaya, yeni bir yaklaşıma doğru gidiyoruz. Ama bu Avrupa sadece Türkiye-Almanya Avrupa Birliği ilişkilerinde değil. Zaten Avrupa Birliği'nin kendi içindeki işte İngiltere'nin çıkmasından sonra daha ufak bir grubun oluşması ve bunun hızlı bir hareket etmesi, diğerlerinin arkadan gelmesi, Avrupa Birliği üyelerini konuşuyorum. Hı-hı. Zaten bir Euro'dan doğru bir farklı grup var. Yani bütün bunlar Türkiye'nin de üyelik perspektifini geliştireceklerdir, o perspektifi, ama ona alternatif olarak Türkiye'nin de içinde yer alacağı bir yapının bir şekilde eklenebilecek bir eklemleme şekli yeni bir politika oluşturacaklarını düşünüyorum. Ama bu bugünden yarın olacağını sanmıyorum. Önümüzdeki 10 yılın politikasıdır. Çünkü şunu Avrupa Birliği çok iyi biliyor. Türkiye o bölgede çok önemli bir ülke. Türkiye'siz bazı şeyleri yapmak da mümkün değil. Tersi de geçerli. Türkiye'de Avrupa Birliği yapamaz. Yani karşısında çıkarlar var. Sonuçta aklın yolu birdir. Biraz bu politik şeylerden arınırsa, ama Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türkiye muhalefetinin de, yani hem devlet politikasının hem hükümet hem de muhalefetin de sadece böyle Avrupa Birliği'nden geldi diye biz bunları yapmıyoruz gibi bir takım ulusalcı refleksler yerine daha ciddi alternatifleri de kendisinin de oluşturacağı yapıları, tartışmaları yapması gerekir. Ben bunun eksikliğini Türkiye toplumunda çok görüyorum. Türkiye toplumunda Avrupa Birliği tartışılmıyor. Çok pespaye bir şekilde böyle onlar bizi istemiyor veya işte evet. Veya hükümetin yanında ulusal etkiler göstermek zorunda. Bunlar olabilir ama bunlar yeterli şeyler değil. Daha akıllı başında, daha ciddi, perspektif gösterici politikaların yapılması da gerekiyor.
Peki çok çok teşekkür ediyoruz. Kerem Kolat, CHP Berlin Başkanı değil mi? Bu sefer doğru söyleyeyim. Çok
evet,
teşekkür ediyorum.
Doğru. Çok teşekkür ediyorum.
Değerli yorumlarınız için iyi günler. Çok teşekkürler.
Teşekkür ederim.
Almanya seçimleri daha önümüzdeki günlerde daha sıcaklığı geçmeyecek. Üzerinde konuşacağız, yorumları almaya çalışacağız. Hem Almanya içerisinde Avrupa Birliği'ne etkileri, uluslararası politikaya, Amerika-Rusya bağlamında etkileri, Türkiye ile ilişkiler bağlamında hepsini anlamaya çalışacağız. Efendim haftayı böyle Almanya ile açtık. Sizlere Yoel Naim'den Dream in My Head ile veda edelim. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın diyelim. I got a dream in my head, just waiting for. Just waiting for the day to be born.
Sende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış.
Yerim Aslı'la konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı'yla değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişki. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.